Ayrım 6.
Yüzyıllardır erkeklerce zaten başka, öteki, dolayısıyla eksik, ters, bozuk ve yetersiz görülen kadın, eşitliğini savunmak için erkeğe olan benzerliğini değil, farklılığını kendi toplumunun özellikleri içinde araştırırken, postmodernist yaklaşıma göre statü kaybetme endişesi içinde olmayacaktır. Batıdaki feminist kuram ve yöntem çalışmalarından ayrılıp, Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye'de feminizmin gerek sosyolojik gerekse kültürel olarak 1980'den sonra ivme kazandığını görürüz. Başta Şirin Tekeli olmak üzere Yeşim Arat, Nilüfer Göle ve Deniz Candioti gibi birçok sosyal bilimcinin gözlemleri bu doğrultudadır. Yeşim Arat bunu 1980 başlarında yaratılan politik boşluğun feminist görüşün ortaya çıkmasına olanak verdiği savıyla açıklar. Ayrıca o da Şirin Tekeli gibi temelde feminizme ilgi duymayan, ortanın üstü ve üst sınıftan okumuş bazı kadınların, 1980 sonrası gelişen İslam köktenciliğine karşı kadın haklarını savunmak ve yaymak için bu dönemde feminist hareketin yanında yer almaya başladıklarını söyler. Sonuçta 1980'den itibaren Türkiye'deki kadın hareketi, kadın haklarının savunulmasını üstlenen bazı dernek ve kuruluşların oluşmasına, yayın organlarının kurulmasına, bu alandaki birçok belli başlı kitabın Türkçe'ye çevrilmesine ve özgün yazılar yazılmasına ön ayak olur. Ayrıca insan bilimleri dallarında Türk kadınının kimliği, toplumdaki yeri ve sorunları konularında çeşitli araştırmaların gerçekleştirilmesine de bir ölçüde yol açar. Ancak sevinerek belirtmeliyim ki, Türkiye'deki bilimsel çalışmalar 1980 öncesi Batı'da olduğu gibi bütün kadınları ya da bütün Türk kadınlarını aynı potaya sokan, onların sorunlarını, özelliklerini ve toplumdaki ikincil durumlarını tek tip formüllerle açıklamaya çalışan türde değildir. Örneğin 1979'da Nermin Abadan, Unat'ın derlediği Türk Toplumunda Kadın adlı kitapta, Türk kadınının yaşadığı yöreye, içinde bulunduğu sosyal sınıfa, ekonomik durum ve eğitim düzeyine göre nasıl farklı özelliklere sahip olduğu ve farklı sorunlarla karşılaştığı dile getirilir. Bu kadınların belki de tek ortak yanları erkek dünyasında ve erkeğin egemenliğinde yaşamalarıdır. Anadolu'nun çeşitli köylerinde kadınlar hem tarlalarda hem de evde çalışırlar. Ancak ekonomik ve sosyal yönden bağımsız değillerdir. İstanbul'un gecekondu bölgelerinde oturan kadınların çoğu evlerinin yanı sıra temizlik, fabrika işçiliği gibi ev dışı alanlarda da çalışırlar. Para kazanırlar fakat yine de bağımsız değillerdir. Üst ve orta sınıftan kentli kadınlar, öğretmenlik, avukatlık, doktorluk gibi prestijli meslek dallarında çalışırlar ve mesleki açıdan erkeklerle eşittirler. Dahası onların çocukları ya yuvaya gider ya evde temizlikçi kadınlarla ya da başka aile fertleriyle bakılır. Ancak onlar da kendilerini evde bir erkeğe bağımlı hissederler. Bir başka deyişle seksist ayrım, Türkiye'de yalnızca erkekle kadının iş ve yaşam türlerinin ya da alanlarının farklılığıyla açıklanamayacağı gibi, salt kadınların ekonomik yönden erkeğe bağımlı kılınmasından veya büyük farklılıklar gösteren anne-çocuk ilişkisinden kaynaklanıyormuş gibi yorumlanamaz. Türk kadını da dışlanır, sömürülür ve evcilleşir. Ancak Türk kadınının bu durumunu şimdiye dek tartıştığımız Batı kuramlarının hiçbiriyle ya da birkaçıyla kapsamlı olarak açıklamak mümkün değildir. Bu durumda Türk feministlerine düşen görev, kanımca Türkiye'deki seksizmi salt kurama bağlı psikanalitik ve sosyolojik kuramlarla açıklamak değil, onun Türkiye'de kendini ortaya koyuş biçimlerini çözümlemek ve Türk kadınlarının seksizm nedeniyle ezilmesini önlemektir. Şirin Tekeli, seksizme başkaldırışın dünyanın çoğu yerinde olduğu gibi, Türkiye'de de asıl yüksek öğrenim görmüş kadınlarca gerçekleştirilmesi gerektiğini, ancak Türkiye'de okumuş kadınların seksist ayrımcılıkla savaşmakta çekimser davrandığını söyler. Tekeli, bu çekimserliği bir ölçüde Türkiye'de insanların toplumsal değişiklikleri genellikle devletten beklemesine bağlar. Bir ölçüde bu, okumuş kadın kesimin Kemalist performlara duyduğu güvenden ve onların toplumca benimsendiği inancından kaynaklanır. Ancak Tekeli'ye göre, feminist başkaldırıya karşı takınılan çekimser tavrın iki ayrı ve önemli nedeni daha vardır. Yüksek öğrenim görmüş Türk kadınlarının çoğu üst sosyal sınıflardan gelmektedir. Ve en azından bu sınıflardaki kişiler için sınıf içi dayanışma kadınlar arası ya da erkekler arası dayanışmadan daha önde gelir. Dolayısıyla bu sınıfların kadınları ya alt sınıflardan gelen kadınlar kadar dışlanıp sömürülmezler ya da sömürülmediklerini sanırlar. Ayrıca Türkiye'de aile alternatifsiz bir kurumdur. Ekonomik işlevini yitirse bile tüm sevgi ve üremeye dayalı işlevler ve ilişkiler halen aile içinde yürütülür. Bu durumda bir kişinin, özellikle de bir kadının, aile dışında kendine bir kimlik araması olağanüstü zordur. Ailenin koruyucu kabuğundan yoksun bir kadın, marjinal bir duruma itilir, toplum dışı kalır. Dolayısıyla ailenin verdiği rolü sorgulamak ve onun kendisi için öngördüğü kimliği reddetmek anlamına gelen feminist görüşü benimsemek, Türkiye'de okumuş kadınlar için bile çok zordur. Şirin Tekeli'nin Türk toplumu ile ilgili bu görüşü, Türk aile kurumları üzerinde çalışan Alan Dubin ve Serim Timur gibi sosyolog ve antropologlarca da paylaşılmaktadır. Bu sosyologlar ayrıca ailenin toplum kurumları içinde en tutucu ve rol değişimine en az açık olanı olduğunu da vurgularlar. Bir başka deyişle Türk aile yapısı içinde kadına yüklenen rolün değişmesi uzun zaman alacaktır. Dışlandığının, bağımlı kılındığının, dahası belki de sömürüldüğünün bilincine varan kadın, kendisi için çizilen kimliğin tanrı vergisi ya da doğa vergisi olmadığını, sürekli olarak yılmadan her alanda çevresindekilere kanıtlamak, anlatmak zorundadır. Devinime direnen ortamlarda toplumsal değişim ancak bu şekilde hızlanabilir. Kadının bilinçlenme, güç kazanma ve bağımsızlaşma çabalarında ise, ona gerekli desteği toplum bilimciler kadar yazarlar ve eleştirmenler de verebilir, vermelidir. Nitekim Sandra M. Gilbert, Susan Gilbert, Susan Guber, Patricia Woh, Alan Showalter, John Tompkins ve Janice Redway gibi birçok eleştirmen Batı'da feminist görüşün ivme kazanmasında, dahası yüksek öğretim kurumlarına girerek oralarda kabul görmesinde, yerleşmesinde önemli rol oynamışlardır. Onlar Batı yazınını feminist bir yaklaşımla ele almışlar ve bir yandan erkek yazınındaki yapay kadın kimliğini çözümlerlerken, bir yandan da kadın yazınında sergilenen ve kadınların erkek dünyasında yaşamalarından doğan ikilemlerini, bunalımlarını, özne olma çabalarını, metinleri irdeleyerek okurlara aktarmışlardır. Böylece bu eleştirmenler erkek söyleminin ne ölçüde tek yanlı ve çarpıtıcı olabileceği konusunda kadınların bilinçlenmelerine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Türk eleştirmenlerin de benzer bir çaba içine girmeleri, Türkiye'de feminist yaklaşımının güçlenmesi, saygınlık kazanması ve uzun vadede seksist değer ve uygulamaların son bulması açısından çok yararlı olacaktır. Bu konuda Türk yazınının eleştirmenlere sunduğu olanaklar ise oldukça geniş ve çok yönlüdür. Ben bu yazımda böyle bir çalışmanın okurları nasıl ve ne ölçüde uyarabileceğini göstermek amacıyla Tomris Uyar'ın öyküsünü feminist açıdan kısaca irdeleyeceğim. Tomris Uyar, 1990'da yayınlanan 8. Günah adlı kitabındaki Kişisel Sorgulamalar ve Kelepir başlıklı öykülerinde ataerkil sisteme dayalı değerler ve yaşam biçimlerinden dolayı Türkiye'de kentli kadınların kendilerini ne tür çıkmazlarda bulduklarını anlatır. Gerek bu yapıtta, gerekse Uyar'ın başka yapıtlarında kadın sorunlarının dile getirildiği başka öyküler de vardır. Ancak burada amaç yalnızca örnekleme olduğundan iki öykünün tartışılmasıyla yetinilecektir. Her iki öykünün de baş kahramanları kadındır. Kişisel Sorgulamalar baştan sona evlenmemiş bir kadının yeni taşınan bir komşusuyla sürdürdüğü monologdur. Bu monologda kadının yatılı bir kız lisesini bitirdiği, yıllardır amcasının evinde oturduğu, okumayı ve yemek pişirmeyi sevdiği, eski geleneklere bağlılığı, kendi kendini aldatışı ve kendine itiraf edemediği yalnızlığı kahramanın ağzından ince çizgilerle anlatılır. İçinde yaşadığı ataerkil toplumun ön yargılarını bütünüyle kendine mal eden, dolayısıyla iş ve yaşam alanı olarak evi kendinin doğal mekanı olarak gören kadın kahraman, dış dünyaya açılmaz, içgüdüsel duygu ve isteklerine kulak vermez, onları tümüyle bastırır. Sonuç olarak ne kendini ne de başkalarının gerçek duygu ve düşüncelerini anlayabilir. Kişisel Sorgulamaların kahramanının bu durumu, Gail Rubin ve Mitchell Rosaldo gibi antropologların ataerkil toplumlarla ilgili öne sürdükleri savları bir ölçüde doğrular. Rosaldo ve Rubin'e göre ataerkil toplumlarda sekse dayalı iş ve sosyal mekan ayrımlarının sonucu kadın eve kapatılmış ve erkeğe ekonomik yönden bağımlı kılınmıştır. Ayrıca erkeklerin düzeninde yaşamaya mecbur edilen kadın ezilmiş, aşağılanmış ve kendisini kabul ettirebilmek için doğasını reddetmeye, evcilleşmeye zorlanmıştır. Kişisel sorgulamaların kahramanı da böyle evcilleşmiş, evcilleşirken kendini aldatmış, kendi kendine yabancılaşmış, çevreden ve yaşamdan kopmuş ve erkek düzenini en kuralcı biçimde benimsemiş bir kadındır. Uyar, onun çelişkilerini, endişelerini, toplumdan kopukluğunu ve yalnızlığını hem doğrudan kahramanın kendi ağzından hem de dolaylı olarak konuşmasındaki tutarsızlıklar yoluyla aktarır. İlk kez görüştüğü komşusuna şöyle der. Kusura bakmayın, sizi görünce gevezeliğim tuttu. Konuşacak kimse yok ki. Kitaplar, balkon. İşte diyordum hep, size bakarken çağdaş, benim gibi yalnız bir kadın. Beni anlasa, yaşamımı onlara adadığımı, sarsılmaz bir denge kurduğumu aralarında. Ancak aynı kadın komşuya evlilik konusundaki düşüncelerinden söz ederken, evlenmemesinin nedeni olarak kendisini amcasıyla yengesine adamasını değil, erkeklere bağımlı kalmak ve bozuk ilişkiler kurmak istememesini gösterir. Dahası yine aynı konuşmasında buradaki sözlerinin tersine kitaplarının ve mutfağının yaşamını doldurduğunu, yalnızlık çekmediğini anlatır. Ben hayır, hiçbir erkeğe köle olamam. Değişen bir çağda yaşıyoruz. İlişkiler bozuluyor üstüne ne kadar titreseniz de. Hem benim mutfağım var, kitaplarım var, yetiyor. Evimin kadınıyım. Okur bilir ki ne ev ne de mutfak onundur. Yıllardır amcasının evinde yaşayan, yengesinin mutfağını kullanan bu kadın, çelişkiler içinde olmasının yanı sıra açık bir biçimde kendini de aldatmaktadır. Yaşamının başka birçok çelişkiler ve aldatmacalarla dolu olduğu monoloğun çeşitli kısımlarında dolaylı biçimde dile getirilir. Amcasının işe girmesi yolundaki teklifini, "Yengemi nasıl yalnız bırakırdım?" diyerek geri çevirmiştir. Ancak uzun bir süreden beri ona sırtını keseletmeyen, kendi kızı evlenip evden ayrılan yengenin ona gerçekten muhtaç olduğu çok şüphelidir. Bir başka deyişle, bu kararının ne ölçüde yengesiyle ilgili duyduğu endişeden, ne ölçüde ise yıllarca ev merkezi yaşamayı benimsemesinin sonucu dışarıya açılma korkusundan kaynaklandığını okurun bilmesi güçtür. Nitekim kendisinin de dile getirdiği gibi, insan ilişkilerinin üstüne titremek, evinin kadını olmak, öykünün kahramanı için doğaldır. Her ne kadar değişen bir çağda yaşıyoruz derse de, onun yaşamasında ve görüşlerinde bir şeyin değişmediğini yazar, çok iyi sergiler. Bir ölçüde kendisi bile bu tutuculuğunun, durağanlığının farkındadır. Komşuya, ben sanki doğduğum günden bu yana aynı yaştayım, eski terbiye ne olsa diye kendi durumunu açıklar. Eski terbiye, eski komşuluk ilişkileri, eskiden kaynatılan reçeller, eski eşya, eski olan hemen her şey onun için iyidir. Çünkü o ömrünü bu değerleri öğrenmeye, benimsemeye adamıştır. Şimdi onları sorgulamak, belki de reddetmek, kendi yaşamını reddetmek demektir. Böylece anlamadığı, kadın açısından çelişkilerle dolu bir dünyayı, onu eve kapayan ancak kendisi dış merkezde olan bir dünyayı, orada dışlandığını, kaybolduğunu, yapayalnız bırakıldığını görse bile en kalıpsal bir biçimde korumaya çalışır. Monolog süresince ataerkil değerlerdeki çelişkiler aynen onun görüşlerinde de izlenir. Örneğin bir yandan yeniliklere ayak uydurmak gerek der, öbür yandan yeniliklere ayak uydurarak eski evini ve yaşam biçimini değiştiren amcasını ve onun sevgilisi sandığı sekreter kızı geleneksel olmadığı, dışa dönük yaşadığı ve süslü püslü giyindiği için eleştirir. Uyar, kahramanın çelişkilerinin hem içinde yaşadığı toplumun çelişkilerinden kaynaklandığını, hem de onun bu toplum konusundaki bilgisiz, bilinçsiz, endişeli ve savunmacı tutumunun bir göstergesi olduğunu, evlilik, çalışma, yengeye bağlılık, çağdaşlık gibi konuları tartışırken sergiler. Dahası sürekli olarak aklıyla yaşamın ayrıntılarını yerli yerine oturttuğunu ve amcasıyla ilgili hep tetikte olduğunu öne süren bu kadının Nasıl olup da yıllarca aynı evde yaşadığı amcasının doyumsuzluğunu ve huzursuzluğunu hiç fark bile etmediği ayrıntılı bir biçimde kendi ağzından anlatılır. Kişisel sorgulamaların kahramanı, öykünün adının da eksikliğini vurguladığı gibi kendini sorgulamayı hiç denemez. Zaten kadın olarak doğduğu günden beri ona öğretilen kendini tanımak, araştırmak, sorgulamak değil, evcilleşmek yani erkek dünyasının geleneklerine uymak, kendini baskı ve kontrol altında tutmak, denileni yapmak, yalnızlığa ve hizmet vermeye alışmaktır. Bunu yaptığı için, bu şekilde düşündüğü için kendini akıllı, sorumlu, haklı, böyle hareket etmeyen yengesini basit, sekreter kızı görgüsüz, amcasını da nankör olarak tanımlar. Tomris Uyar'ın 8. günahında aynı duruma farklı tepki gösteren, ancak yine yalnız ve yine uyumsuz ve kendi kendisine yine yabancı bir başka kadın tipi daha görürüz. Kelepir adlı öykünün kadın kahramanı, kişisel sorgulamaların kahramanından çok farklı bir karaktere sahiptir. O, toplumla uyum sağlayamaması sonucunda kendini aldatmak yerine içine kapanma yolunu seçmiştir. Toplumla aşağı yukarı bütün ilişkilerini koparmış, kendisini yatağına mahkum etmiş, düşleriyle yaşamaktadır. Öyküden bu kadının evlenerek toplumun kadınlardan beklediği yuva özlemi çekme, evinin kadını olma duygularını kendisine mal etmeye uğraştığını, dahası toplumun ve ailesinin onayladığı kişiyle evlendiğini anlarız. Kelepir'deki kocanın evlenmeden önce kayınpederinin antikacı dükkanında çalıştığı ve kayınpederce damatlığa uygun bulunduğu kocanın düşüncelerinde dile getirilir. Kocaya göre kayınpederin görüşü doğru ve iyidir. Kayınpeder gönül adamı, delikanlı istikbal vaat ediyor, hırslı, azimli. Evet, bizim defterleri tutuyor ama aslında antikaya düşkün, şaşılacak bir sezgisi var. Böyle düşünen baba, kızını muhasebecisiyle evlendirir. Kızın duyguları, beklentileri araştırılmaz. Zaten doğduğundan beri erkeklerin dünyasında, onların değerleriyle hareket etmeye şartlandırılmış olan kızın babasına karşı çıkması çok zordur. Böyle bir karşı çıkış, belki de aileden kopmak demektir. Şirin Tegeli'nin vurguladığı gibi, aileden kopmak, okumuş bir Türk kadını için bile toplumdan dışlanmak, marjinal duruma itilmek olduğundan kolay verilebilecek bir karar değildir. Öyküde antikacı koca evlendikten sonra karısıyla iletişim kurmaya ve onu anlamaya hiç çaba göstermez. Ayrıca bilinçli ya da bilinçsiz olarak karısıyla ortak bir duygu ve amaç oluşturmaz. Kendi dünyasını, dilini, beklentilerini karısının benimsemesini ister. Kocasının para ve iş üzerine kurulmuş dünyası ise bu kadına yabancıdır. Kelepir'de bir akşam önce gördüğü düşü kocasıyla paylaşmak, ona korkularını, duygularını anlatmak isteyen kadın kahramana karşı kocasının tavrının çok ters ve yüzeysel olduğunu görürüz. Koca işe giderken şöyle düşünür. Ne istiyor bu kadın? Anlaşılmıyor. Saçma sapan düşler anlatarak sabahın içine etti. Geciktirdi yine. Sorula sorula artık kanık salmış, içi boşalmış. Sıradan nasılsına dönmüş soru. Ne istiyor? Beklenen yanıt iyiyim. Günlük hayhuy içinde. Her sorduğundan gerçek yanıtı beklesen zaman kalmaz öbür şeylere. Kocanın bu kendinden emin, ben merkezli tavrına karşın, kadının tutumu ezik ve suçluluk duygusuyla yüklüdür. Kadının gördüğü düşü kocasına anlatırken toplumla uyum sağlayamamasından dolayı kendini nasıl suçladığını açıkça görürüz. Düşünde gittiği davete kocası katılmamıştır. Belki sen de gemime artık özen göstermediğim için hep söylüyorsun gelmemişsin bu çağrıya değil mi? Diye sorar kocasına. Kocasının davete gitmeme nedeni ancak onun bir yanlışına, giyimine özen göstermemesine atfedilebilir. Daha sonra Freud'un düş analizlerine malzeme olabilecek nitelikteki karabasanını anlatmaya başlar. Kadın gittiği davette kendini çok zor durumda ve korkular içinde bulur. Duygularını ve endişelerini çevresine bir türlü aktaramaz. Bu nedenle çaresizlik içinde kıvranır. Ona orada yardım eden yalnızca mor bir köpek vardır. Ancak davete gelen polisler aslını anlamadığı bir nedenden dolayı kuduz diyerek köpeği alıp götürürler. Kadın şöyle devam eder. Kuduz değil o. Dinlemiyorlar beni. Evet, bir ceza bu. Ama ne yapamamanın cezası? Bir bilsem. Çünkü sesim çıkmaz oluyor birdenbire. Mor köpeği sürüyüp götürüyorlar. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Bahçeyi çevreleyen beton duvarları o anda görüyorum. Sesini çıkaramayan neyi yanlış yaptığını, daha doğrusu tümüyle edilgen olan yaşamında yapmadığı neyin yanlış olduğunu anlayamayan kadın, kendini bütünüyle kıstırılmış, beton duvarlarla çevrilmiş ve çaresiz hisseder. Bir başka deyişle kadın kendisinin olamayan bir yaşam biçimini, duygu ve beklentileri benimsemek zorunda bırakılmıştır. Kendisine yabancı bu dünya ile özdeşleşemediği ve kişisel sorgulamaların kahramanı gibi yapay kurallara sarılarak kendini aldatamadığı için de yaşamını çaresizlik, umutsuzluk, uyumsuzluk ve yalnızlık içinde sürdürmektedir. Ancak her iki öyküde de yalnızlık ve uyumsuzluk kadın kahramanların paylaştıkları ortak duygulardır. Tomris Uyar'a göre belki de bu duygular ve onlara neden olan durum, bilinçlenmesine fırsat verilmeden erkek dünyasında yaşamaya zorlanan kadının kaderidir. Öykülerden çıkan genel sonuç ise kadınların duygu ve isteklerinin temelde erkeklerinkinden başka olduğudur diyebiliriz. Uyar bu öykülerde seks ayrımcılığı ve kadınların ezilmesi konularına bir ölçüde Fransız feministler Lucy Rigueray ile Helen Sexus gibi yaklaşır. Rigueray ve Sexus, feministlerin amacının kadınların kendi yapılarıyla uyumlu yaşam biçimlerini, dillerini ve düşünce tarzlarını araştırmak, geliştirmek ve bütün bunların gerçekliğinin erkek toplumlarınca da kabul edilmesine çaba göstermek olduğuna inanırlar. Bir başka deyişle, onlar içinde erkekle kadının benzerliğine ve eşitliğine inanan diğer feministler için olduğu gibi, kadının cinsiyetine dayalı kaderini değiştirmek ancak onu bilinçlendirmek de mümkün olacaktır. Uyar, öykülerinde kadın erkek eşitliğine değil de kadınların erkek dünyasında yaşamalarından doğan sorunlarına ağırlık verir. Uyar bu sorunları tartışırken, Rigueray ve Sexus gibi, kadınların başkalığının erkek toplumlarınca doğal ve iyi olarak kabul edilmesiyle seks ayrımcılığının ortadan kalkacağı görüşünde olduğu izlenimini verir. Özetle seksizm Türk toplumunun yarısını etkileyen, onları kimi zaman mutsuz ve çaresiz, kimi zaman dışlanmış, sömürülen, kimi zaman ise verimsiz ve aşağılanmış kılan bir yaklaşımdır. Bundan doğrudan etkilenen kadınların seksizm ortadan kalkıncaya kadar ona karşı koymaları, onu ortaya çıkaran ve sürdürülmesine olanak veren nedenleri hem kendi toplumları içinde hem başka toplumlarda araştırmaları doğaldır. Batı'da bu tür çalışmalar özellikle 1960'tan itibaren yoğun bir biçimde yapıldığından Türk feministlerinin Türk kadınının durumunu incelerken Batı'da ortaya atılan feminist kuramları, gözlemleri de tartışmaları ve değerlendirmeleri kanımca doğru olacaktır. Ayrıca Türkiye'de 1980 sonrası çeşitli açılardan ele alınan kadın kimliği ve yöreye ve sınıfa göre değişen kadın sorunları konusu Türk yazın eleştirmenleri tarafından da irdelenebilir. Tomris Uyar'ın öykülerinin feminist bir yaklaşımla eleştirilmesi örneğinde olduğu gibi, Türk yazınındaki kadın kimliğini çözümlemek, Türkiye'deki feminist çalışmalara önemli katkılarda bulunacaktır. Bu tür eleştiriler yalnızca feminist sosyal bilimcilere veri hazırlamakla kalmayacak, aynı zamanda Türk kadınlarının bilinçlendirilmesine, onların kendi kişiliklerine ve yaşamlarına sahip çıkmalarına da öncülük edecektir.